Ayrım 14. Kök Tengri'nin Çocukları, Ahmet Taşağal. Sayfa 117. 6. Hun sonrası Orta Asya. 6.1. Akhun Devleti. Akhunlar milattan sonra 350-558 arasında Batı Türkistan, Afganistan ağırlıklı olmak üzere Hunların Varhun kolundan oluşan bir devlettir. Yaşadığı bozkırt Türk kültürü özelliklerinin yanında zamanla yerleştiği sahanın etkisi altına da girdi. Kaynaklarda iki şekilde Akhun ve Eftalit adıyla yer aldı. Komşusu Sasanilerle savaş ve barış ilişkileri kurduğu gibi Hindistan üzerinde de önemli olaylara karıştı. İpek yolu onların topraklarından geçtiği için çok fazla ticari kazançlar elde ediyordu. 6. yüzyılın ortalarında Orta Asya'da Göktürk hakimiyeti İran'da Sasani devleti Anuşirvan ile zirveye çıkınca her iki güç arasında sıkışan Akhunlar varlıklarını koruyamadı ve iki devletin ortak hareketi sonucu tarih sahnesinden çekildi. Orta Asya'nın doğusunda siyasi hakimiyet Hunlardan Huanlara kesin bir şekilde geçince Türk nüfusu ağırlıklı olarak batıda yoğunlaştı. Bunlardan bir grup güneyde Batı Türkistan, Afganistan taraflarına indi. Milattan sonra 350 yılları takiben Yuan devletine bağlı Uvar ve Hun adlı iki Türk kabile grubu Moğolistan bozkırlarındaki yerlerini terk ederek Güney Kazakistan bölgesine geldi. Burada yaşayan ve daha önceden buraya gelmiş olan Hun kitlelerini Avrupa'ya ittiler. Daha sonra güneye yönelerek Afganistan'ın Toharistan civarına geldiler. 367. Ortaya çıkan bu yeni devlet daha sonra Mavera-ün-Nehir ve Çuha valisini Semerkant civarına hakimiyetine aldı. Arkasından hakimiyetlerini Hazar Denizi ve güneyine kadar genişlettiler. Onların ilk hücumları neticesinde Sasani İmparatorluğu büyük sarsıntı yaşadı ise de daha sonra iki ülke arasında barış yapıldı. 359 yılında Amis, Diyarbakır'ı kuşatan İran ordularının yanında yardımcı olarak Akhun kuvvetleri de bulunmuştu. 420 yılından sonra Akhun-Sasani ilişkileri yeniden bozuldu. Akhunların Eftal Abdel hanedanından Künhan, İran iç işlerine karışarak nüfuzu altına aldığı Velihat Firuz'u Sasani hükümdarı yaptı. 459. Daha sonra Kuzey Hindistan istikametine yönelip Gupta devletini dağıttı. 470 dolayları. Ancak Sasani devleti üzerinde Akhun baskısı durmuyordu. 484 yılında Ceyhun Nehri kıyılarında mağlup edilen Sasanilerin Herat bölgesi Akhunların eline geçmişti. Diğer taraftan yıllık vergiye dahi bağlanan Sasaniler ağır ekonomik bunalıma düştüler. Bu arada Mazdek isyanı patlak verdi. Bu isyanda bütün İran'da asillerin ve din adamlarının evleri yağma edildi, kendileri öldürüldü. Aile müessesi de tahrip edildikten başka bütün İran baştan sonra yakılıp yıkıldı. 486 yılındaki söz konusu hadisede Şah Kubat, Akhunların yanına kaçıp sığındı. İran'ı böyle içine düştüğü zor bir durumdan Akhun hükümdarı kurtardı. Mazdek isyanını bastırmak için 30 bin kişilik bir süvari birliğini İran'a gönderdi. Neticede isyan bastırılıp Şah Kubat tekrar tahtına oturtuldu. Hoten, Kuça, Aksu, Kaşgar tarafları dahi Akhunların eline geçmişti. Bu arada bütün Kuzey Hindistan zapt edilmişti. Neticede bahsedilen havali Kabil'de oturan Tegin ünvanlı Toramana adındaki kumandan tarafından Akhun devletine bağlanmıştı. Toramana'nın oğlu Mihir Agula ordusunda sürekli 700 savaş fili bulunduruyordu. Kuvvetli oluşundan dolayı Mihir Agula 515-545 en azametli Akhun hükümdarı görünmektedir. Ancak o merkeze bağlı olarak bu bölgeyi idare ediyordu. 552 yılından itibaren Orta Asya'da Göktürkler büyük bir güç olarak ortaya çıktılar. Kısa zamanda bütün Türkistan'ı hakimiyetlerine aldılar. İran'daki Sasani İmparatorluğu ise Anuşirvan idaresinde çok kuvvetlenmişti. İpek yolunu elinde tutan Akhun Devleti'nin topraklarında hem Göktürklerin hem de İranlıların gözü vardı. Bunların ortak hareketi neticesinde 557 yılında Akhun Devleti yıkıldı. Topraklarının büyük bir kısmı ve İpek yolu Göktürklerin eline geçerken diğer kısmı Anuşirvan'a bağlandı. bu devlet tarih sahnesinde bir daha canlanma imkanı bulamadı. Hakkında diğer Türk devletlerine nazaran daha az bilgi bulabildiğimiz Akın kültürü, Göktürklerin kültürüne çok benzemekteydi. Gelenekleri, hukukları, töreleri aşağı yukarı aynıydı. Akınlar, yerleşik hayatın sürdürüldüğü şehirli bölgelerde kurulan ilk Türk devleti olma özelliğine sahiptir. Ölen kardeşin hanımıyla evlenme, Leviratüs, Akınlarda da uygulanırdı. Akın hükümdarı Hakan ünvanını taşıyordu. Afganistan bölgesinde oturup Kuzey Hindistan'a uzanan bölgeyi idare eden prenslerine Tegin ünvanı veriliyordu. 520 yılında Akın hükümdarının Bedehşan'daki yazlık merkezini ziyaret eden ünlü Budist rahip Sungyün, Akınların şehirlerde oturmadığını, merkezlerinin seyyar bir karargah olduğunu, su ve otlak aramak için yer değiştirdiklerini, yazın serin yerlere, kışın ılımlı bölgelere göç ettiklerini, hükümdar çadırının kenar uzunluğunun 40 adım olduğunu, duvarlarına yünlü halılar serildiğini, hükümdarın ipekten işlemeli bir elbise giydiğini bildirmektedir. Akın ekonomisi de diğer eski Türk devletleri gibi hayvancılığa dayanıyordu. Koyun ve at başlıca önde gelen hayvanlardı. Sığır ise daha çok yerleşik hayatta olan yerli halk tarafından besleniyordu. Akın coğrafyasının en mühim özelliği, o devir dünyasının irtibatını sağlayan tarihi İpek yolunun en mühim yerinde kurulmuş olmasından kaynaklanmaktadır. Çin'den çıkarak Akdeniz dünyasına kadar ulaşan İpek yolunun en önemli kesimi Akın devleti topraklarındaydı. Dolayısıyla Akınlar bir anlamda dünya ticaretine yön veriyorlardı. Hindistan'ı da istila ederek hakimiyeti altına almaları onları baharat yolu üzerinde de söz sahibi yapmıştı. Bazı yazılı kaynaklarda Çinli Budist rahip Sungyün'ün eseri gibi aktardıklarıyla Akın sanatı hakkında bir fikir verirler. Bu kaynaklara göre Akınlar bazı Türk topluluklarında olduğu gibi keçeden mamul veya asil kişiler için geçerli olmak üzere ipek elbiseler giyiyorlardı. Türk mimari sanatının en yalın ve tipik örneği olan çadırlar da mesken olarak kullanılıyordu. Hükümdar çadırının içinde anka veya tavus kuşu ayaklı bir taht üzerinde oturuyordu. Bu taht aynı zamanda eski Hint ve Budist sanatındaki taht sembolizminin Akınlarda da görüldüğüne işaret etmektedir. Oysa kaynaklarda Akınların Budist olmadığı ileri sürülmektedir. Ancak Akınlar yaşadıkları coğrafi mevki itibariyle Budist ve eski İran sanatlarından etkilendikleri için bazı sanat tarzlarını uygulamışlardır. Bu yukarıdaki örneklerden anlaşıldığı gibi ele geçen Akın sikkelerinden de anlaşılmaktadır. Akın sikkelerinde inci dizisi motiflere, insan portrelerine, ay yıldız gibi tasvirlere rastlanmaktadır. 6.2. Tabgaç Devleti 6.2.1. Kökenleri Tabgaçlar aslında Hunların devamı sayılabilecek bir devlettir. Onlardan doğmuş ve Çin'de etkili olmuş, özellikle Budizmin Çin'de yayılmasına katkı sağlamış, zaman içerisinde tamamen Çinlileşerek özgünlüğünü kaybetmiş bir topluluk ve devlettir. Aslında sonraki devirlerde kurulacak önemli hanedanların kökenlerine uzanan bağlantıları söz konusudur. Kaynaklarda Topa, Tabgaç, sonra Vei olarak anılmışlardır. Çinlileşmelerine rağmen onların dilleri hakkında kaynaklarda kaydedilmiş Türkçe kelimeler vardır. Tabgaçlar 385-550, 3. yüzyıl ikinci yarısında Çin Seddi'nin kuzeyinde bulunuyorlardı. Sonraki yıllarda yavaş yavaş güneye doğru indiler. Tayi, Pingcheng şehri merkez olmak üzere 4. yüzyılın başından itibaren siyasi bir güç olarak kendilerini göstermeye başladılar. Aynı tarihlerde onların güneyinde bir kısım Hun boyu eski hükümdarlık ailesinden gelen Liu Tusung'un idaresinde Luoyang şehrini de ele geçirmiş olarak Henan'ın kuzeyi, Hepei'nin güneyi ve Shanxi'si de hüküm sürmekteydiler. Liu Tusung'un ölümünden sonra toprakları parçalandı. 350 yıllarında buralarda kurulup güçlenen ve bütün kuzey içine hakim olan Çin'in hanedanının da yıkılması ile bu bölgede Tabgaç hakimiyeti güçlenmeye başladı. Tapkaç hükümdarı Kuei zamanında 386-409 Hisenpilerin bir kabilesi olan Muyunglar mağlup edilerek büyük miktarda toprak ele geçirildi. Bu sıralarda kuzeyde Çinlilerin Huanhuan adıyla adlandırdıkları devlet çok güçlenmişti. Tapkaçlar Huanhuanlarla 150 yıl kadar süren mücadeleden galip çıkınca Taiwu devrinde 424-452 bugünkü İç Moğolistan'a da hakim olmuşlar ve kuzey bölgelerinde üstünlüğü sağlamışlardı. Böylece düşmanlarını bertaraf ettikten sonra rahatça batıya yönelme imkanı bulmuşlardır. Batıya doğru genişlerken Hunların eski komşusu Wusun devleti başta olmak üzere Yuepan, Kaşgar, Kuça, Turfan gibi merkezler ele geçirilmiş ve doğu-batı ticaret yoluna hakim olunmuştu. 6.2.2 Çinlileşme 460 yılına kadar hakimiyet sahasını genişleten ve Güney Çin'de de bazı bölgelere hakim olan Tapkaç Devleti, bir yandan Çinlilerin gittikçe daha fazla miktarda devlet memuriyetlerine getirilmesi, diğer yandan Budizm ve Konfüçyanizm'in etkisiyle Çinlileşmeye başlamıştır. Tapkaç Devleti'nin idari kadrosunun gittikçe Çinlileşmesi sonucunda milli varlığını korumak isteyen halk içinde birçok defa isyanlar ortaya çıkmış. Bu isyanlar bir yandan şiddetle bastırılırken öbür yandan da ileride daha şiddetli bir bozulmayı getiren kararlar alınmıştır. Bu yozlaşma ve Çinlileşme sebebiyle ortaya çıkan isyanlar sonucunda Tapkaç Devleti merkezi Henan'da olan Doğu Veyileri ve merkezi Chiang'an'da olan Batı Veyileri olmak üzere ikiye ayrılmış. 534. Doğudaki topraklarda daha sonra Çinlileşen Kuzey Çi sülalesi 550-577, milli benliğini korumak isteyen batıdaki topraklarda da Chou sülalesi 557-581 kurulmuştur. 623. Kültürel kalıntılar. Kaynakların verdiği bilgiye göre Tapkaçların örf, adet ve geleneklerinin çoğu kendilerinden önceki ve sonraki Türk boylarının kültürüyle aynı özellikler gösterir. Dini inançları hakkında verilen bilgilere göre Tapkaçlarda mağara, dağ, orman kültleri bulunuyordu. Diğer Türk boylarında olduğu gibi kurttan türeme ve göç efsaneleri Tapkaçlar arasında da anlatılıyordu. İbadetlerini diğer Türk boylarından farklı şekilde taştan binalar içinde gerçekleştiriyorlardı. Bu değişen coğrafyanın getirdiği bir etkinin sonucuydu. Ataları için, kağanlarının soyu için, gök ve yerin kutsal ruhları için kurban keserler ve bundan sonra da kutsal saydıkları kayın ağaçlarını dikerlerdi. Bu kayın ağaçları büyüdüğünde kutsal ormanlar meydana geldiğine inanırlardı. 5. yüzyılın ikinci yarısından itibaren devlet içindeki Çinli memurların ve ahalisinin çoğalması neticesinde bilhassa idari mevkilerin dini inanışlarında değişmeler görülmeye başladı. Önceden Budizm ve Konfüçyanizmin Tapkaç kültürüne menfi etki yapmaması için tedbirler alınırken, bilhassa 465 tarihinden itibaren hükümdar Hung ve onun oğlu 2. Hung tarafından tamamıyla Çin kültürüne meyil gösterilmesi, Tapkaç toplumunda kültürel açıdan büyük yaralar açmıştı. Hatta devletin merkezinin Tapkaçlar için hayat şartları daha zor olan Çin'in eski başkenti Luoyang'a taşınması, yerleşik bir kavim gibi görünmek için Çin kültürünün kabul edilerek Tapkaçların bozkır kültürünün kaldırılmaya çalışılması, bu devletin yıkılışında en büyük rolü oynamıştır. Tapkaç sanatı başlangıçta orijinal bir sanat anlayışı olarak başlamış, ancak bir müddet sonra Çin sanatının üslup, anlayış ve normlarını benimseyerek Çinlileşmiştir. Sanattaki bu Çinlileşme siyasi ve kültürel Çinlileşmeye paralel olarak ortaya çıkmıştır. Başlangıçta eski Türk gelenekleriyle bütünleşen bir Budist sanat anlayışı vardı. Tapkaçlar bu devrede Buda heykellerini bile hükümdarlarına benzeterek yapıyorlardı. Tapkaçlar mimarlık, resim ve heykel alanlarında önemli eserler meydana getirdiler. Onların oluşturdukları en mühim eserlerin toplandıkları yerler Yunkang, Longmen ve Tunhuang'daki büyük mağara tapınaklarıdır. Tapkaç sanatı bakımından özellikle Yunkang ve Longmen mağara tapınakları dikkati çekmektedir. 5. yüzyılın ortalarında yapılan Yumkang Mağara Tapınakları, Tatung şehrinin 15 kilometre batısındaki bir vadide yer alan kum taşından bir yamaca oyulmuştur. Tabgaçlar 386'da bahsedilen bu şehri kurdukları zaman Pingcheng olarak adlandırmışlardır. Mağara tapınakları doğudan batıya doğru yarım mil boyunca uzanmakta olup onların yapımı tabgaçlardan sonra da devam etmiştir. Coğrafi yapı gereği bu bölgede meydana gelen sert tabiat hadiseleri mağara tapınaklarında aşınma ve tahribata yol açmıştır. Mağara tapınaklarında yapılan çeşitli çalışmalar sırasında bu tapınaklardaki birçok eser Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Asya müzelerine taşınmıştır. Yumkang'da bugün 53 mağara mevcut olup, 1-20 numaralı mağaralar üslup ve ikonografik açıdan önemlidir. 16-20 numaralı mabetler oval biçiminde olup her birinde büyük Buda heykelleri vardır. Bu mağaralar Tabgaç hükümdarlarının siyasi ve politik gücünün göstergesidir. Mağara tapınaklarının cepheleri ve iç bölümleri ayrıca alçak kabartmalar ve freskolarla bezenmiştir. Özellikle 18-20 numaralı mağaralardaki anıt özelliği heykeller, erken tarihli mağara tapınakları içerisinde yer alan eserlerin en muhteşemleridir. 1-15 numaralı mağaralar, bahsedilen mağara tapınaklarının benzerleri olup daha sonra yapılmışlardır. Daha geç tarihli mağaralarda Çin etkilerinin ağır basmaya başladığı açıkça gözlenmektedir. Tabgaçlar döneminde inşa edilen Longmen mağaraları ise, Henan eyaletindeki Luoyang şehrinin 13 mil güneyindedir. Tapınakların açılışı 494 tarihinde olmuştur. Bu mağaralar Kuyang, Fengxian ve Pinyang mağaralarından meydana gelir. Bahsedilen bu mabetlerde Yumkang ve Tuhuang mağara tapınaklarında olduğu gibi Budist ikonografiyi aksettiren resim, heykel ve kabartmalarla bezenmiş olup yine diğer mağara tapınakları gibi mimari bakımından da önem taşırlar. 7. Göktürkler. 7.1. Göktürk tarihinin önemi. 6. yüzyılın ortalarında Orta Asya tarihinde çok büyük bir gelişme oldu. Bu yeni durum, Türk adını taşıyan bir topluluğun hakimiyeti ele alışı ve Türk adıyla anılan ilk bağımsız devletin kurulmasıdır. Hunların devamı oldukları açıkça bildirilen Türklerin yaklaşık 200 yıl sürecek tarihleri boyunca ortaya model bir devlet çıkmıştır. Kendisinden sonra gelenlere örnek teşkil edecektir. Kendilerinin ve bütün komşularının kaynaklarında Türkler adıyla kaydedilen bu yeni siyasi yapı, Orhun yazıtlarında bir defa Köktürk adıyla geçtiği için bu adla anılmış ve Türkiye Türkçesine uygun olarak Göktürk adıyla tarihçiliğimizde yer bulmuştur. Diğer Türk devleti ve topluluklarından ayırt edilebilmesi açısından ülkemizde Göktürk kullanılışı kanaatimizce çok uygun düşmektedir. Türkler, Göktürkler, Altay Dağları etrafında yaşayan Haşina kabilesinin önderliğinde yükselmeye başladılar. Demir endüstrisinde gelişme sağlamışlardı. Vassal olarak bağlı oldukları Huanhuanlara demir ürünleri gönderiyorlardı. Çin'e akın yapacak gücü kendilerinde bulsalar da esas önemli aşamayı kendileriyle aynı soydan geldikleri açıkça bildirilen Moğolistan'ın doğusundaki Kerulen Irmağı'ndan Karadeniz'in kuzeyindeki geniş sahalara kadar uzanan alanlarda dağınık yaşayan Töles boylarını itaat altına alınca elde ettiler. Arkasından bağlı oldukları Huanhuanları ağır bir bozguna uğratarak bağımsız devletlerini kurdular. Bu devlet 5-6 sene içinde Karadeniz'den Kore'ye kadar her tarafı kendine bağlamayı başardı. 630'da sarsıntıya uğrasa da 745 yılına kadar devlet olarak varlığını korudu. 941 yılına kadar da Çin'in kuzeyinde Türk adıyla yaşayan topluluklar söz konusu oldu. Ama esas Batı Orta Asya'daki yoğunlaşma Karahanlı, Selçuklu ve Gazneli gibi devletleri hatta Ön Asya'nın batısına uzanan Osmanlı İmparatorluğu ile ortaya çıktı. Yani doğuda tutunamayan boy gruplarının çoğunluğu batıya doğru kayarak bahsettiğimiz büyük çaplı devlet ve imparatorlukları kurdu. Türk kelimesi de Bizans, Arap ve Fars, Rus ve diğer komşu milletlerin kaynaklarında yaşama fırsatı buldu. Bu açıdan bakıldığında Göktürklerin, Türklerin kendilerinden sonra gelen bütün Türk devlet ve topluluklarına yön verdiği açıkça belli olmaktadır. Aslında onlardan önce de Türk milleti ve dolayısıyla tarihi vardı. Yine iki kıtada Türk toplulukları farklı adlar altında devlet ve benzeri siyasi kuruluşlar meydana getirmişlerdi. Ama Türk adının, dilinin, kültürünün yabancı devletler tarafından tanınıp yaygın hale gelmesinin gerçekleşmesi tamamen Göktürkler sayesinde olmuştur. Diğer yandan aşağı yukarı bütün Türk boylarının bir devlet halinde birleşmesi sağlanmıştır. Onların yıkılışından sonra kurulan bütün devletler Göktürklerin izlerini taşımaktadır. Nitekim Türk, Türkmen, Tork, Türkiye gibi isimler yabancı milletlerin hafızalarına kazınmış, günümüze ulaşmıştır. Sonuçta bütün kurumsal yapısıyla, kültürüyle, oynadığı tarihi rollerle Göktürkler, Türk kökenli bütün toplulukların modelini oluşturmuştur. 7.2. Kökenler. Göktürklerin kökeni kaynaklarda efsanelerle karışık anlatılmıştır. Bu durum için kesin bir sonuca varmayı zorlaştırmaktadır. Ancak yine de efsanevi metinlerin içinden bazı noktalar tespit etmek mümkündür. Arkeolojik ve bazı kesin tarihi bilgiler söz konusu noktalara ilave edildiği zaman ortaya çıkan sonuç, Göktürklerin 542 yılı öncesinde Altay Dağları'nın güney eteklerinde yaşıyor olmaları ve Hunların kuzey boylarından gelmeleridir. Zaten çok uzun süren Hun tarihinin ve o devirdeki boyların akış yönleri bellidir. Kaynaklarda işaret edilen kuzey bölgesi yani Güney Sibirya Altay Dağları, Hakasya arkeolojik açıdan da Göktürk döneminin eserleriyle doludur. Bütün belgeler incelendiğinde Hun devletlerinin yıkılışından sonra doğan siyasi ve nüfussal boşluğu Altayların kuzeybatı alanlarındaki Göktürklerin gelerek doldurduğu anlaşılmaktadır. Genel bir açıdan kökenle ilgili bilgilere baktığımızda Hunlardan geldikleri ifadesi dikkat çekerken mevki açısından Turfa'nın kuzeybatısı, Altayların güney etekleri kayıtları bulunmaktadır. Diğer taraftan atalarının ilk çıktıkları yer olarak Ötüke'nin yaklaşık 250 kilometre batısının gösterilmesi söz konusudur. Neticede Hunların bir kolu olan Göktürkler önce Altay Dağları'nın kuzeyinde bulunuyorlardı. Sonradan adı geçen dağların güney eteklerine yerleştiler. Yerleştikleri bölgenin doğu sınırı Turfan ve Etsin göl bataklıklarıdır. Bir başka ifadeyle Yenisey Nehri'nin doğduğu kaynakların havzası ve Altaylar Göktürklerin ilk yurduydu. Kaynak metinlerinde Göktürklerin kökeni hakkında iki efsane kaydedilmiştir. Çoğu şu: Suveyişu, Peyişi, Tungtiyen, Tesevuyuan, Kuveyi, Tusuçi, Tuang, Çiyen vesaire. Gerçek dışı olaylarla bezenmiş olsalar dahi söz konusu metinler büyük tarihi önem taşımaktadır. Çünkü bu metinleri incelediğimizde birçok yer ismine, bazı tarihi olayların izlerine, bazı kültürel değerlere rastlanmaktadır. Dolayısıyla biz bu metinleri inceleyerek bazı tarihi sonuçlara varabiliriz. Metinlerde iki önemli rivayet ön plana çıkmaktadır. Birincisi kurttan türeme. İkincisi Hunların kuzeyindeki Suo ülkesinden çıkma hadisesidir. Çeşitli kaynaklarda esası aynı olup küçük farklılıklarla anlatılan Göktürklerin köken efsanesinin özü şöyledir. Göktürkler Hunların bir boyudur. Komşu devlet tarafından saldırıya uğradı. Küçük büyük kadın erkek herkes öldürüldü. Sadece bir oğul sağ kaldı. Küçük olduğu için askerler öldürmeye kıyamadılar. Kollarını ayaklarını keserek bir bataklığın içine attılar. Bir dişi kurt vardı. Her et getirişinde hepsini ona yedirip besledi. Bundan sonra kurtla çocuk münasebette bulundular. Kurt gebe kaldı. O komşu ülkenin kralı çocuğun yaşadığını duydu. Tekrar adam gönderip öldürtmek istedi. Askerler tam çocukla kurdu öldürecek iken, kurt doğaüstü güçleri olduğu için denizin ortasında bulunan dağa uçarak gidip kondu. Bu dağ Kao Chang, Turfa'nın kuzeybatısındaydı. Dağın içinde mağaraya benzeyen oyuk vardı. Kurt onun içine girdi. 200 li, yaklaşık 100 kilometre karelikten fazla bir alanda bol otlu bir yerle karşılaştı. Burada 10 tane erkek çocuk doğurdu. Bunlar büyüdüklerinde dışarıdan evlendiler. Aşina bunlardan birinin adıdır. Birkaç nesil geçince çoğaldılar. Hep birlikte oradan çıkarak Altay Dağları'nın güney eteklerinde yerleştiler. Huanların demir işleriyle uğraştılar. Altay Dağları'nın şekli miğfere benzediği için, miğfere de onların dilinde Türk dendiği için ünvanları Türk oldu. Diğer rivayete göre Göktürkler Suo ülkesinde ortaya çıktılar. Burası Hunların kuzeyindedir. Onun soyunun büyük insanı Apang Pudur. 17 erkek kardeştirler. Onlardan birini Isunishitu derler. Kurttan doğmadır. Apang Pu ve diğerlerinin karakteri biraz aptalca olduğundan onların ülkeleri yıkılıp harap oldu. Isunishitu ise farklı karaktere sahipti. Rüzgara ve yağmura hükmedebilirdi. İki kadınla evlendi. 14. ayrımın sonu, sayfa 125.